Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber MSI'nin Z370 Gaming Pro Karbon Ağacı isimli, oldukça uzun bir ismi olan anakartını ve yanında da Intel'in yeni nesil işlemcisi Core i5 8600K'yı inceleyeceğiz.
İşlemciden mi başlasak? İşlemciden başlayalım çünkü platform yeni bir platform. Sonucunda anakart işlemciye hizmet etmek üzere
geliştirmiş. Aslında hangisinden başlarsak başlayalım olur Erdi, çünkü her ikisi de yeni.
Evet. Ama sonucunda anakart işlemciye hizmet eden bir ürün olduğu için işlemciden başlayalım. Sonucunda bizim de aynı zamanda 8. jenerasyonda incelediğimiz ilk işlemci olacak Core i5 8600.
Aynı zamanda bir senede gördüğümüz 2 jenerasyon mu olacak? 2. jenerasyon
yani
mu Intel tarafından?
Intel tarafına girdiğinde çok karışık orası. Yani arka tarafta işte Kable A2 gördük. Daha sonra Kable X'ler, Skylake X'ler, X99, 299, 270 derken onların biraz son birkaç senesi tam olarak ne yapacaklarını bilememekle geçen bir zaman dilimi oldu. Sonrasında Ryzen'la beraber zaten piyasada farklı şeyler görmeye başladık. Onları zaten ufak ufak konuşuruz. Şimdi 8. nesil.
Evet.
Intel'in 8. nesil işlemcileri artık hayatımızın içerisine girmiş durumda ve Coffee Lake kod adını taşıyor. İşte Skylake diyorduk, Kable Lake diyorduk. Şimdi yeni jenerasyon 8. nesil Coffee Lake kod adını taşıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Intel'de TikTok diye zaman zaman bahsettiğimiz bir model var. 2 senelik bir zaman dilimi, bir döngüyü baz alıyorlar ve bu 2 senenin bir senesinde üretim teknolojisini geliştiriyorlar. İşte 28'den 22'ye ya da 22'den 14'e ya da 14'ten 10 nanometre inme gibi. Diğer bir sene içerisinde ise mimari değiştiriyorlar ve mimariyi güncelliyorlar. Şimdi artık özellikle 10 nanometreye gelindikten sonra yavaş yavaş Arge tarafının çalışmaların o 2 senelik döngüyü yeni nesil bir üretim teknolojisine taşıyamadığını görmeye başladık. Burada zaten Moore yasasının geleceği de tartışılır bir noktaya gelmiş durumda. Ki Intel'e bakıldığı zaman işte öyle zannediyorum ki 14 nanometreye Broadwell'e geçmişler. Broadwell jenerasyonuna 5. nesille. Sonrasında işte Kable, Skylake, sonra Kable Lake, daha sonra Kable Lake hatta Plus diyebileceğimiz bir jenerasyon daha geldi ve şimdi Coffee Lake. Yani aslında bakılırsa Intel 14 nanometrede 4 farklı jenerasyon çıkarmış oldu. Biz bunu Intel tarafında ilk defa görüyoruz. Bu önemli detaylardan bir tanesi 8. nesilde 14 nanometre Plus Plus diye geçen bir üretim teknolojisine sahip. Aslında bakılırsa 14 nanometre ile 14 nanometre Plus ve Plus Plus arasında çok büyük bir fark yok ama son jenerasyon daha rafine bir hale gelmiş durumda. Çekirdek sayısı artmasına rağmen, frekans yükselmesine rağmen, akım kaçaklarını yükseltmeden, TDP değerlerinin doğrudan bir etkisi olmadan ideal seviyeyi koruyabilecek bir takım optimizasyonlarla geldiğini görmekteyiz. Şimdi 8. nesile bakıldığı zaman mimari anlamda aslında bakıldığı Kable Lake'den bir fark yok. Kable Lake'de gördüğümüz mikro işlemci mimarisi çok büyük oranda Coffee Lake'le beraber 8. jenerasyonda da hayatımıza girmiş durumda. Ne fark var? 8. nesil demek Intel'de 10 yıl sonra ilk defa çekirdek sayısına değişim anlamına geliyor.
Evet.
Burada da kimse gazel okumasın, AMD Ryzen olmasaydı biz belki bunları göremeyecektik. Intel tarafı bunu kabul etmiyor ama
bu nesli göremezdin bu sene büyük ihtimalle.
Kable Lake'le devam ederdi. Bir sonraki sene biz yine 4 çekirdek gördük. Core i7 serisi aldın. 4 çekirdek 8 izlek ya da 4 çekirdek 4 izlek desteğinde olduğu gibi. Ryzen etkisiyle beraber Intel tarafı da aslında her zaman yastığının altında tuttu ama rekabet koşulları geri ihtiyaç duymadı. O çok çekirdek planını da devreye sokmuş oldum.
Ve Core i5'te 6 çekirdeği görüyoruz şu anda.
Şimdi i5 ve i7 serisinde artık 6 çekirdek var. i7 serisi i5 arasındaki fark şu. i5'lerde hyperthreading desteği yok. Yani 6 çekirdek, 6 izlek. Örneğin 8700K gibi Intel'in i7 serisi Extreme Edition grubu ya da HDT grubu olmayan modellerindeki tepe işlemciyi temsil ediyor 8700K. Onda da 6 çekirdek 12 izlek desteği var. Alt tarafa geçildiği zaman ise i3'lerde de artık 4 çekirdek olduğunu görmekteyiz. Keza dizüstü bilgisayar tarafında da artık ultrabooklar için 4 çekirdek var. Orta seviye
ben en çok ultrabooklara sevindim. Tabii. Çünkü ultrabooklar çok uzun zamandır yerinde sayıyor ve üst modellere baktığımızda hatta işlem güçlerinde megahertzler kırpılarak bazı işlemci modellerine değişiklik yapılarak sırf fiyattan tasarruf edebilmek adına hızlar da düşüyordu.
Tabii hızlar da düşüyor. Dolayısıyla artık her ürün grubunda, her tüketici elektronik üründe bilgisayar tarafından bahsediyorum. Artık daha fazla çekirdeğe sahip olan ve aynı zamanda özellikle turbo frekanslı daha yüksek işlemcileri görebileceğiz. Şimdi bizim işlemcimiz 8600K ne dedik? i5 8600K evet. 6 çekirdek 6 izlek desteğine sahip. 95 wattlık bir işlemci olduğunu görmekteyiz ve frekansa bakıldığı zaman aslında bas frekans 3.6 GHz çıkabildiği maksimum turbo frekansı ise 4.3 GHz olarak belirlenmiş ama tabii 4.3 GHz 6 çekirdeğin tamamı değil, orada 1 ya da 2 çekirdek konfigürasyondan bahsediyoruz. Şimdi bas frekans örneğin 7600K ile kıyaslandığında düşük gibi görünebilir 3.6 GHz çünkü Intel tarafında çok uzun zaman önce bas frekansı olarak üst seviye işlemcilerde aşılan bir değerdi ama turbo frekansına bakıldığı zaman örneğin 4.3 GHz 7600K'nın 4.2'sine daha yüksek. Şimdi ne anlama geliyor bu? Çok çekirdekli bir platform var önünde. 150 daha fazla çekirdek getiriyor ve ulaşabildiği en yüksek turbo frekansı daha çekirdeğe sahip olan işlemciden daha yüksek. Bu işte 14 nanometre plus plus dediğimiz teknolojinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor ve bu aynı zamanda yapılan optimizasyonlar bize şu avantajı da getiriyor. Tabii ki bunu ölçümlemesi çok kolay değil ama bu işlemci 4.3 GHz'de 4 çekirdeğe sahip olan 7600K'nın 4.2 GHz'de kaldığından daha uzun süre kalabiliyor. Bu da yine 14 nanometre Plus Plus'ın bize getirdiği avantajlardan bir tanesi. Tabii çekirdek sayısı arttığı için ön belek, tampon belek tarafında da bazı güncellemeler var. Nedir artık? 9 MB tampon belek var 8600K'da. 8700K'da 12 MB var ama çekirdek kapalı olduğu için orada çekirdek başına 1.5 MB'lık bir dağılım söz konusu. İşte 3 MB kayıp oradan geliyor. Yine 256 kilobaytlık her çekirdek başına düşen bir seviye 2 bellek kapasitemiz olduğunu görmekteyiz. Performansı etkileyen bir başka güncelleme bellek kontrolcüsü tarafında artık 2666 MHz bellek desteği sunulmuş durumda. 7. nesil 2400 MHz'i ama zaten bu pek çok anakartta iyi bir bellekler var. Aşabileceğin değerlerde sadece artık Intel tarafında referansiyel olarak bu güncellenmiş oldu. GPU tarafında ufak tefek bazı güncellemeler var. Bu işlemcinin muadili olan, selefi olan işlemcide HD630 adını taşıyan grafik işlem birimi vardı. Şimdi bunda UHD yani UHD olarak dediğimiz yani 4K anlamına gelen ifadeyle artık işte UHD ya da UHD630 diye geçiyor. Bu tabii ki örneğin PUBG oyununu entegre grafikte 4K oynayacağımız anlamına gelmiyor. Sadece diyor ki 4K monitör ya televizyon bağlarsan diyor ben onu kaldırabiliyorum diyor. Ben ona görüntü verebiliyorum evet, anlamına geliyor.
Bu arada PUBG'yi tabii ki 720p'de oynayacağımız anlamına gelmiyor. Yok, yani
tabii yani çok işin bilimsel çalışmasına girip en dip kalite ayarlarını kurcalayarak belki bir oynanabilirlik evet. Yakalanabilir ama sonucunda buradaki amacımız, buradaki mesaj 4K oyun değil, 4K görüntü verebilme ya da 4K'da video hızlandırma kabiliyeti. Önceki neslin GPU'dan farklı olarak artık HDCP 2.2 desteği var. Bu tarafta medya tarafını, Intel tarafı geliştirmeye çalışıyor. Çünkü bu işlemcilerde Intel özellikle tabii ki belki 8600K 95 watt'tan dolayı çok uygun değil ama 65 watt modelleri, bu mini PC dediğimiz HD PC'leri de kurma gibi niyeti var. Tabii yine önceki jenerasyonda olduğu gibi GPU'nun temel karakterisinde mimari ya da teknik seviyede bir fark yok. Yine Intel'in dediği gibi Intel Execution Unit adını kullanıyor burada. İşlem birimi sayısı eski nesilden yani 24 tane işlem birimi var. Ve yine GPU aslına bakılırsa işlemcinin zar alanının %30'una yakın kısmını kaplıyor. Zar alanı demişken tabii ki 14 nanometre yani aynı üretim geometrisinde kaldığımız için ve buna rağmen çekirdek sayısı arttığı için aslında daha büyük bir zarımız var. Şimdi şunu da söyleyelim. Intel'in Coffee Lake'de yaptığı bir tane işlem zarı var 6 çekirdekte. Bu ticari modellemeye göre işte 6 çekirdek 12 izlek olarak da çıkabiliyor ya da 8600K'da olduğu gibi 6 çekirdek 6 izlek olarak da sunulabiliyor ama zar genel olarak aynı. Pazarlama tarafında bir takım modeller deniliyor.
Şimdi işlemcilerde güzel gelişmeler var dedik. Mesela Core i3'lerin özellikle 2 çekirdekten 4 çekirdeğe gitmesi giriş seviyesi sistem kuracaklar açısından da önemli. Neden? Performansını arttığı anlamına geliyor. Ultrabook'lardaki gelişmeler de bizim gibi aslında sürekli dizüstü bilgisayarına taşıyan ve bu dizüstü bilgisayarlarda video işleyenler için güzel gelişmeler oldu. Fakat masaüstü bilgisayara gelindiğinde tabii burada bir problem var. Nedir bu? Anakartları değiştirmek zorunda kaldık ve yeni nesil Z370'lerle tanıştık.
Sokette bir değişiklik var aslında bakıyoruz. Tabii ki pin dizilimi ve pinin pin haritasında evet. Bir farklılık söz konusu. Dolayısıyla bundan dolayı Intel tarafı diyor ki 8. nesil kullanmak istiyorsan Z370 serisi
bir anakart alman,
alman gerekiyor. 170, 270 ya da 100 serisi ve 200 serisi anakartlar maalesef uyumlu değil. İşin daha da aslına bakılırsa benim tarafımdan üzücü olan kısmı 370'in bir sonraki sene olup olmayacağını da bilmiyoruz. Yani evet. 9. nesile çıktığı zaman bu platform devam eder mi etmez mi o konuda da Intel'in mesajı yok. AMD ne dedi? Arkadaş ben Zen'le Ryzen tarafıyla beraber Socket AMD4'e geçiş yapıyorum. Hani her şey yolunda giderse 2020'ye kadar ben platformu koruma niyetindeyim diye bir mesajı var.
Bir de AMD'de şöyle bir olay var gerçekten de. Normal ev kullanıcısı açısından baktığınızda ev kullanıcıları için çok ekstrem, gerçek anlamda ekstrem olacak Threadripper'lar için bir ayrı soket var. Geri kalan da aynı sokette Zen 2'yi de kullanacağız mesela.
Tabii orada bazı tabii bilmezler var. Onların hani piyasaya nasıl etkileyeceğini henüz öngöremiyoruz. Nedir bunlar? İşte bir DDR5 çalışmaları var. PCI Express 4 çalışmaları var. Bunların işlemci içerisinde kontrolcü yetkileri, bunların anakart tarafındaki yansımalarını henüz öngörmek çok kolay değil ama AMD en azından iyi niyet projeksiyonu olarak, planı olarak diyor ki ben 2020'ye kadar soket AMD4'ü koruyacağım. Yani bugün aldığım bir anakarta Zen 2 ya da Zen 3 tabanlı bir işlemci de takabileceksin. Bu arada hazır AMD demişken İşlemcileri kafa kafaya kıyasladığımız zaman da bazı farklar söz konusu. Ne dedik? Şimdi Intel tarafında i3, i5, i7 var. Pentium ve Celeron'u bir tarafa bırakacağım evet. Performans sınıfı işlemcilerde. AMD tarafında da Ryzen 3, 5, 7 olduğunu görmekteyiz. Şimdi Intel tarafında i7 alırsan en fazla çekirdek ve izlek desteği. Mesela 6 çekirdek ve 12 izlek desteği gibi. i7 altına indiğin anda i5'lerde yine 6 çekirdek var ama izlek yok. i3'te de 4 çekirdek var yine izlek yok. Yani 4 çekirdek 4 izlek gibi. AMD'nin buradaki avantajı şu. Hyper Threading ya da AMD tarafındaki simultane çok izlek desteği dediğimiz özellik Ryzen 5'te de devam ediyor. Yani i5'in muadilinde de aslında çok izlek evet. desteği var. Orada AMD'nin avantajı olduğu konulardan bir tanesi de bu. Aynı zamanda tabii ki AMD tarafı neresi ürün gamının tamamında çarpan kilit açık işlemciler sunduğu için pratikte yansıması belki çok overclock dostu işlemciler olmasa da teorik olarak en azından çarpan kilidi açık olduğu için kullanıcılara biraz kurcalama ve sınırları zorlama imkanı veriyor. Intel tarafında K serisi işlemciyi seçmek gerekiyor.
MSI'nin Z370 Gaming Pro Karbon AC anakartı üzerinde konuşmamız gerekirse eğer aslında gaming serisinin anakartta alıştığımız gibi aydınlatmalara sahip olan siyah rengin hakim olduğu ve özellikle PCI Express slotlarıyla bellek slotlarının zırhlandığı bir yapı görüyoruz. Ne güzeldir ki M2 slotumuzda yine bir soğutucu üniteye yer verilmiş. Artık anakartlarda bu es geçilmiyor ve M2 SSD kullanan kullanıcılar ısısından şikayetçilerdi ve M2 SSD'ler ısındıkça performansları düşüyordu. Anakartların üstünde böyle soğutucular yer vererek aslında bu ısınma problemini de önüne geçmiş oluyorlar. Anakartın giriş çıkış soketlerine baktığımızda aslında çok da ekran kartı kurulumu yapacaklar için zırhlanmış 2 adet PCI Express 2.16 hattından anlayabiliyoruz bunu. 2 tane PCI Express 2.16 hattımız hemen ekran kartları için ayrılmış durumda. 3 tane PCI Express X1 slotu görüyoruz. Hemen altta da PCI Express 2.16 uzunluğunda olsa da X8 hızında çalışan bir başka slot bizleri karşılıyor. SATA bağlantısı konusunda pek problemli değil. Zaten bu seri, bu sınıf anakartlar düşünüldüğünde 6 taneden daha fazla SATA disk kullanır mıyız, kullanmaz mıyız? Hatta 2 tanenin üstüne çıkan olur mu? Bir şey söylemek çok zor. Benim bir tek burada gördüğüm bir eksik var. USB 3.1 Gen 2 bağlantısı anakart özelinde sağlanmış. Arka tarafta görüyoruz bunu ama kasanın üstüne alabileceğimiz bir port anakart üstünde yer almıyor. Bunun haricinde her türlü bildiğimiz porta anakart üstüne yer verilmiş.
Tabii şunu söylemek gerekiyor. Mesela muhtemelen bazı kullanıcıların dikkatini çekmiş olabilir. Mesela bunda bir tane Ethernet portu var.
Evet.
Artık özellikle şimdi MSI, Gigabyte, Asus gibi firmalarda hep yüksek performansa kanalize olduğu için insanlar işte iki tane Ethernet portu. Hatta MSI'ın benim Computex fuarında gördüğüm üzerinde 3 tane Ethernet portu olan ve özel bir bağlantı teknolojisiyle internette daha farklı bir şekilde daha yüksek performans kullanmanı sağlayan teknolojiyle destekleyen
ama
modeller de var
ama. Ama şunu da altını çizeyim. Ömrüm boyunca yani kaç senedir bilgisayar kullanıyorum bir tane Ethernet portunun üstünde bir bağlantı ihtiyacım olmadı.
Yani yok oradan şuraya gelmek istiyorum. Şu an önümüzde tutmakta olduğumuz Carbon Gaming AC modelim. MSI'nin Z370 platformundaki orta seviye modellerinden evet. Bir tanesi. Daha erişilebilir fiyat performans oranı yüksek olan modellerden bir tanesi. Tabii ki Z370 çerçevesinde God Alike gibi ya da daha MSI'den alışımlı üst seviye anakartları da göreceğiz. Onu söyleyelim. Ama genel olarak bakıldığı zaman işte yüksek aslında çözünürlükte ses yeteneğinden tut da işte Mystic Lightning dediğimiz MSI'deki ismi evet. Oraya gibi ışıklandırma sistemine kadar pek çok özellik var. Overclock yeteneği olan bir anakart bu. Yine UEFI BIOS'u var. BIOS kapsamında birkaç fare tıklamasıyla kullanıcılar sahip olduğu işlemcinin potansiyeline her işlemci uygunsa ortaya çıkartabiliyorlar. Yani aslında bakılırsa pek çok kullanıcının ihtiyacını görebilecek. En pahalıya gitmek yerine bu anakartı alarak yatırımını belki işlemciyi yukarı doğru çekmekten ya da belki SSD kapasitesini yükseltmekten kullanabileceği dolu dolu bir anakart var aslında kendi fiyat segmenti için.
Yavaş yavaş performans değerlerine geçecek olursak eğer 8600 aslında fiyat olarak 1700'ün rakibi oluyor. 1700X'in rakibi oluyor.
250-260 bandında oturan, dolar bandında oturan.
O taraftaki bir işlemci. Türkiye'deki fiyatı tabii ki hani değişkenlik gösterebilir. Biz Amerika fiyatlarıyla baktığımızda hani rakibi 1700X olarak söylenebilir.
1700 hatta. 1700X evet, biraz 1700. Daha fazla oluyor.
Burada ilk olarak aslında render testiyle başlamak istiyorum. Çünkü rakibi dediğimiz işlemci 8 çekirdekli ve kendisi 6 çekirdekli bir işlemci. Ve doğal olarak eğer ben bunu profesyonel uygulamada kullanmak istiyorum, video renderleyeceğim falan diyen kullanıcılar varsa çekirdek onların işine yarayacaktır. Ve genel olarak test sonuçlarına baktığımızda erdi. Yani çok çekirdek burada farkını göstermiş durumda. Hızlaşırsan dahi bu işlemci 1700'e rakip olamıyyor.
Evet sonucunda 1700 yani 1700 ve 1700X gibi işlemciler 8 çekirdek var. Bu işlemci 6 çekirdek var. Tabii ki bu işlemcinin turbo ile çıkabilir frekans daha yüksek seviyede seyrediyor. Ama bakıldığı zaman burada aslına bakılırsa 1700 özellikle çok çekirdeğin verdiği avantajla beraber Cinebench gibi çok çekirdekten istifade edebilen ve aslına bakılırsa çok çekirdek kullanım senaryosu mümkün olduğu kadar üstünde olan ölçümlerde hala avantajlı görünüyor.
Şimdi oyunlara geçtiğimizde ilk olarak Hitman'la başlıyorum. Hitman'i göstermek istiyorum çünkü Hitman haricinde arkadaşlar Full HD'de bu işlemciler arasında vay be ben bunu almam bunu alırım diyeceğiniz kadar da bir performans farkı yok. Ryzen bayağı toparlamış erdi.
Evet Ryzen ilk çıktığı zamanlarda biz oyun performansı olarak tek izlek başarımında özellikle ki biz burada Full HD'den bahsediyoruz.
Evet ve 1080 ekran kartı
yaptığımız. Çünkü Full HD'nin ötesine çıktığın zaman 2K ve 4K olarak ekran kartı daha ağırlıklı bir orada kriter olduğu için işlemci doğrusunu ölçümlemek çok kolay olmuyor ama bakıldığı zaman aslında 8600K'nın tabii ki tek izlek başarımı Intel AMD ile kıyaslandığı zaman mimari seviyede çok daha ötede. Bunu söylemek gerekiyor ama bugün Full HD çözünürlük seviyesinde 1600 AMD tarafında Ryzen 5 evet. 1600 ya da Ryzen 7 1700 alıp da aslında 8600K ile yan yana getirdiğiniz zaman oyun performansı ama benim işlem çok geride kalmış diyebileceğim performans farkından bahsedemeyiz Mesut.
Öyle gerçekten de ve Günün sonunda şunu söylemek mümkün. Intel aceleyle bir cevap vermeye çalışmış. Ama görünen o ki gerçekten aceleye gelmişler. Yani hiç beklemedikleri bir anda Ryzen'dan o çok çekirdek hamlesiyle beraber beklemedikleri bir kart görmüşler. Kötü bir işlemci değil ama Intel'den biz beklediğimizde ne bekliyorduk? Tamamen dağıtacak, o tarafta çok çekirdeği çıktığı anda Ryzen'ları yok edecek bir işlemci bekliyorduk. Öyle bir işlemci görmedik fiyatıyla. Hatta anakart değiştirmeye zorlaması, bir sonraki sene bu anakartı kullanıp kullanmayacağının belli bile olmamasıyla da soru işareti bu platform.
Yani şimdi önce bardağın dolu tarafından bahsetmek gerekirse, tabii Steam'i konuştuk ama başka oyunların zaten sonuçları görmüş olduk, performans anlamış olduk. Yani bu işlemcinin en güzel avantajı overclock olabilen bir işlemci olması. Tabii ki 8600K'dan bahsediyoruz. Yani Intel tarafına K olmayan işlemci aldığın zaman bir overclock kabiliyetinden bahsedemeyiz belki ama 4.8 GHz görebildiğim bir işlemciden bahsediyoruz. Hani 5 GHz, 5.2'ler görebiliyor belki ama artık orada biraz şans devreye giriyor ve işlemcinin gerçekten handpick dediğimiz özellikle seçilmiş olması gerekiyor. Fakat biz kendi işlemcimize 4.8'i görebildik. Ben bazı internet ortamımız satın alanlara baktım. Şu an satın alması zor bir işlemcidir. Piyasada bulamıyorsun kolayca. Evet. Adet sıkıntısı da var. Yurt dışında kullanıcılara da baktım. Genelde 4.8'i pek çok kişi görmüş. O konuda herhangi bir ciddi sıkıntıdan bahsedemeyiz. Dolayısıyla overclock dostu ve hızlaşma yaptığın zaman tek çekirdekteki, tek izdeki performansı daha da yukarılara çıkabilen bir işlemciden bahsediyoruz. Ama günün sonunda şöyle bir durum söz konusu. Yani Ryzen'la beraber AMD'nin bir önceki jenerasyonuna göre koyduğunu ortaya yatırdığımız zaman yani Intel Cable Lake'in üzerine daha fazla çekirdek koymuş ama daha fazla çekirdeği kullanabildiğin yerlerde de AMD'den aşırı derece daha hızlı olduğunu söyleyebileceğimiz bir orta sonuç yok. Şimdi bugün çok çekirdeği biz nerede kullanıyoruz? İşte render uygulamaları, video düzenleme uygulamaları, bir takım profesyonel uygulamalarda ve yan yana getirdiğin zaman işte bugün 1700 hala çok rekabetçi. Hatta zaman zaman 1600 serisinin bile rekabetçi olmaya sürdürdüğünü görmekteyiz. Oyunlara bakıldığı zaman bugün çok çekirdekli, 6 çekirdekli, 13 çekirdek desteğinden bahsedemiyoruz ne yazık ki. Orada frekans daha fazla ön plana çıkıyor ki oyunların genel ahengine bakıldığı zaman da Intel platformun bir avantajı var. Hani bugün ben oyundaki en hızlı işlemci istiyorum, benim için fiyatı önemli değil. Pek yani herhangi bir kullanıcı için tavsiye edeceğimiz işlemci zaten Intel platformu olacak. Onu söyleyelim ama özellikle platformda yeni bir anakarta ihtiyaç duyulması, geleceğin tam olarak öngörülememesi ve aslına bakılırsa sadece çekirdek sayısının arttırılması ama buna istinaden arka tarafta başka herhangi bir yenilik yapılamaması gibi bir takım unsurlar da insanın kafasını karıştırmıyor değil mi?
Bir de AMD tarafında şöyle bir şeyin de altını çizmek lazım. AMD tarafında en ucuz anakartı alıp bugün 1800X takabiliyorsun üstüne.
Evet yani öyle bir durum söz konusu. Hatta tercih edeceğin işlemci modeline göre işte kendi içerisinde RGB ışıklandırması olan iyi bir, nispeten iyi bir hava soğutmaya da sahip olabiliyorsun. Oradaki işlemci modeline göre tercihiniz belirleyecek tabii ki onu. Ve dediğin gibi yani bugün alt seviye bir anakartta en üst seviye anakarta kadar gerçekten de 1800 takıp çarpan kilidi açık oldu. Gerçi ama çok yukarılara çıkıyor. Evet. 4 GHz'in üzerine zorladığın zaman çok azınlık bir kesim 4.1 ya da belki 4.2'lerde hareket edebiliyor standart hava soğutmayla belki ama kullanım esnekliğinin daha fazla olduğu ve opsiyonun maliyet üzerinde oynama istekliğinin AMD platformu daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün Intel tarafında her ne kadar tabii ki daha ucuz anakartlar var. İlla Z370 almak zorunda değilsin. Evet. B360 ya da benzeri bir takım anakartlar da var ama oradaki algıyı Intel yıllardır şey diye kurguladı. i7 ya da i5'in hızlı bir işlemcisine sahipsen git 170 al. Z270 al ya da Z370 al tarzında. Orada da maliyetler ister istemez yükseliyor. Bu noktada tabii ki ihtiyaçlar karar noktasında belirleyici olacaktır ama 8600K'dan bahsetmek gerekirse özelinde evet çok çekirdek performansında artan çekirdek sayısına göre bir avantaj var. Fakat bizim beklediğimiz hani AMD Ryzen'dan işte Intel'e cevap verecek performans ciddi şekilde artacak hikayesi en azından bu testlerde biz yakalayamadık.
Bu videomuz derdiyle beraber hem Intel'in yeni işlemcisi 8600K'yı inceledik hem de MSI'nin aslında bu platform için geliştirdiği ve fiyat performans sorunuyla birçok kullanıcının seçimi olacağı anakartlardan bir tanesi olan Z370 Gaming Pro Carbon AC'yi sizlere tanıtmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.